Ayrım 8.
Memunun erdemleri ve iyi ilişkisi anlatılırken şu da anlatılır ki bir gece o susamıştı, yavaşça kalktı. Su ararken İksemoğlu Yahya'yı uyandırmamak için büyük bir titizlik gösterdi. Ve onların sabaha dek namaz kıldıkları saptanmıştır. Öyleyse bu birlikte sarhoş olma nereden çıkarılıyor? Sonra İksemoğlu Yahya hadisçilerin ululandırındandır. İmam Ahmet bin Hanbel ve Kadı İsmail Yahya'yı övmüşlerdir. Tirmizi hadisleri derlediği kitabına ondan hadis alıp koymuştur. Hadis hafızı Müzenni'nin anlattığına göre Buhari bile ondan hadis aktarmıştır. Aldığı o hadisi El Camiu Sahih adlı kitabından başka bir hadis kitabına da koymuştur. Öyleyse Yahya'yı eleştirmek, bu hadisçilerin hepsini eleştirmek ve güvenilir olmadıklarını söylemek olur. Halkın gözünde suçlu oluruz diye düşünmeyen boş boğazlar, Kadı Yahya'nın oğlancı olduğunu atarlar ortaya. Tanrı'ya karşı bir bühtan, din bilginlerine karşı bir iftira olarak. Bunu ortaya atanlar, öykü anlatıcıların verdikleri temelsiz haberlere dayanırlar. Bu Kadı Yahya'nın düşmanlarının iftirası olsa gerek. Çünkü Kadı Yahya, olgun ve halifenin dostu olduğu için kıskanılan kişiydi. Bilgi ve dindeki yeri, makamı onun öyle şeyden uzak olmasını gerektirir. Halkın Kadı Yahya için söyledikleri İbni Hanbel'e anlatıldığında İbni Hanbel, "Sübhanallah, Sübhanallah, Tanrı'yı uzak tutarım, Tanrı'yı uzak tutarım" diye konuştu. Ve kadı hakkındaki bu sözleri kim söyler diyerek büyük bir tepkiyle inanmadığını gösterdi o söylentilere. Kadı Yahya'yı Kadı İsmail dövmüştür. Kadı İsmail överken, "Peki onun hakkında söylenenler için ne dersin?" diye soruldu. Kadı İsmail de öyle bir kişinin adaletinin bir azgının ve kıskancın kınamasıyla yok olmasından Tanrı'ya sığınırım biçiminde karşılık verdi. Ve yine Kadı İsmail şöyle konuştu. İksemoğlu Yahya kendisine yöneltilen oğlancılık işinden küçücük bir şeyin bile bulunmasından herkesten daha çok Tanrı'ya sığınır. Ben onun iç durumlarını bilme olanağını buldum. Onu Tanrı'dan çok korkan bir kişi buluyorum. Biraz şaka ve oyunseverlik vardı onda. Güzel, yumuşak, huyluydu. Bu yüzden o biçimde suçlanmıştır. İbn-i Hibban hadiste güvenilirler arasında anar onu, söylentiler içinde. Onun hakkında söylenenle uğraşılmasın. Çünkü onun için söylenenlerin çoğu gerçek değildir, der. Halife Memun, İşi Buran, Sepet Öyküsü. İleri sürülen öykülerden biri de İbni Abdirrabihi'nin El-İkt adlı kitabının yazarının aktardığı sepet öyküsüdür. Memun'un Buran adlı kızıyla evlendiği Sehil oğlu Hasan'a damat olmasının nedeni olarak gösterilen öykü. Bu öyküye göre gecelerden birinde Bağdat sokaklarında dolaşırken damlardan birinden bir sepet sarkmış gördü. İpekten örülüp bükülmüş iplerle bağlı bir sepet. Memun sepete oturdu. İplerden tutup sallandı. Kıpırdama oldu iplerdi. Memun sepetin içinde yukarı çıktı. Öylesine bir yere çıktı ki güzel bir oturma yeri öyle olur ancak. Döşemelerin süsü, duvarların yapılış özelliği ve görünüş güzelliği gözleri kamaştırır. Gözü gönlü kendine bağlar diye anlatır Memun o yeri. Sonra o güzel yerde tüllerin arasından bir kadın gözüktü. Olağanüstü güzel, güzelliğine gönül çelen bir kadın. Kadın Memun'u selamladı ve birlikte içmeye çağırdı. Şarap içtiler birlikte, sabaha dek. Memun sonra arkadaşlarının kendisini bekledikleri yere döndü. Kadın Memun'u sırılsıkla maşuk etmişti kendisine. O nedenle kızını istemek için babasına elçi gönderdi. Bütün bunlar Memun'un durumuyla nerede, nasıl bağdaşabilir? Dinindeki, kültüründeki doğru yol gösterici birer halife olan atalarının izinden gidişindeki, İslam'ın temeli sayılan dört büyük halifenin yaşamlarından örnek alışındaki, bilim adamlarıyla bir araya gelip tartışmasındaki ve Tanrı'nın gösterdiği öğütlere, buyruklara uyarak çizdiği sınırları korumaktaki bilinen durumuyla bağdaşabilir mi? Yoldan çıkan umursamazların gece gezintileri, sokak sokak dolaşmaları ve Arap aşıklarına benzer gece yaşamında kendinden geçmeler türünden herhangi bir durum, öyle özel yeri olan Memun için nasıl doğru olabilir? Ve öyküdeki durum, Sehl oğlu Hasan'ın kızının özel yerine ve onuruna, babasının evindeki koruma ve namus düzenine nasıl uygun düşer? Bu tür öyküler çoktur ve tarihçilerin kitaplarında bulunduğu da bilinir. Bu çeşitten öykülerin uyduruluş ve anlatılışlarının nedeni yasak olan şeyin çekiciliğine kapılmak ve örtülü kadınların örtülerini yırtma isteğine tutulmaktadır. Böyleleri isteklerine boyun eğişlerinden dolayı tatlı öyküler ortaya atanları izleyerek kendilerini doyururlar. Onun için bu tür öyküleri çoğu kez dillerine dolarlar. Kitap yapraklarını bir bir karıştırıp araştırırken bu tür öyküleri bulur ve ondan söz ederler. Oysa başka şeyler izleseler, sözüne de bildiğimiz kimselere yakışan üstün nitelik ve durumlardan, onların ünlü durumlarından söz etseler, kendileri için daha iyi olur. Bilip akıllarını kullansalar uygun olan budur. Ben bir gün, hükümdar oğullarından bir emiri, şarkı öğrenmek isteyişinden ve çalgı çalmaya kendini verişinden dolayı kınamıştım. bu senin durumunla bağdaşmaz. Senin makamına uygun düşmez dedim. Bana şöyle dedi. Halife Mehdi'nin oğlu İbrahim'in nasıl bu sanatın önderi olduğunu ve zamanın şarkıcılarının başkanı, yöneticisi bulunduğunu biliyor musun? Ben de dedim ki, ya Subhanallah, sen onu değil de onun babasını ve kardeşini izlesen olmaz mı? Bilmez misin o tutumunun İbrahim'i yerinden ettiğini? Emir kınamam karşısında sustu ve yüzünü çevirip gitti. Tanrı dilediğini doğru yola iletir. Ubeyde oğulları, Fatıma oğulları, Fatımacılar, Fatımiler ve soyları. Kayrevan ve Kahire'de egemenlik kurmuş Şii halifelerinden Ubeyde oğulları ile ilgili olarak tarihçilerin ileri sürdükleri aktarmalar da tutarlılığı olmayan haberlerdendir. Ubeyde oğullarının peygamber ailesinden geldiklerini kabul etmeyişleri ve onların soylarının Cafer Sadık'ın oğlu İmam İsmail'e dayandığını çürütmeye çalışmaları tutarsız haberlere dayanır. Bu tarihçiler sözün ettiğimiz konuda öyle haberlere dayanırlar ki bu haberler Abbasi halifelerinin düşük karakterli adamları tarafından uydurulmuştur. Kendilerini devlet basamaklarında yerleştirdiler diye Abbasileri Ubeyde oğullarını kötüleyerek yer almak ve Abbasilerin düşmanlarını üzecek konularda sevinçlerini paylaşmak için uydurmuştur o düşük karakterliler yalanları. Onlarla ilgili bölümde bu uydurmalardan olabildiğince söz edeceğiz. Uydurma haberlere dayanan tarihçiler ileri sürdüklerinin doğru olamayacağını gösteren, yalanlamalarını gerektiren olayların tanıklığının çeşitli durumların ortaya koyduğu kanıtları göz önünde tutmaktan uzak kalmışlardır. Tarihçiler Şii devletinin nasıl başladığından söz ederken şunu anlatmakta birleşirler. Ebu Abdullah el-Muhtesib, Kutame kabilesinde Muhammed ailesinden birini evet demeye çağırdı. Bu çağrıyla ilgili haber yayıldı ve Ebu Abdullah'ın amcasının Ubeydullah el-Mehdi ve oğlu Ebu Kasım'ın çevresinde halkı toplamak olduğu anlaşıldığı zaman Ubeydullah ve oğlu korkup ortaya çıkmamışlardı. Canları için kaygıya düşmüşler ve halifelik merkezi olan doğudan kaçıp Mısır'a geçmişlerdi. Ubeydullah'la oğlu İskenderiye'den tüccar giysisiyle çıktılar. Onların İskenderiye'den ayrılışları Mısır ve İskenderiye valisi İsa Nevşeri'ye iletildi. Vali onları bulmak için arkalarına atlılar düşürdü. Tam bulunmuşlardı ki giydikleri elbiselerden, giyim kuşamlarından kimlikleri anlaşılamadı izleyicilerince. Batı Afrika'ya gittiler. Halife Mutazit İfrikya'da Kayrevan yöresinde egemen Aleboğullarına ve Sicilmase'de, Fas'ta bugünkü adıyla Tafilalet, egemen Midraroğullarına buyruklar gönderdi. Bütün sınırları onlar için kapatmalarını ve aramak için ajanlar göndermelerini bildirdi. Bunun üzerine Midraroğullarından Sicilmase, Tafilalet, yöneticisi El-Yesa, ülkesinde Ubeydullah'la oğlunun saklandıkları yeri öğrendi. Ve halifeyi hoşnut etmek için onları yakalayıp tutukladı. O sırada Şiiler Kayrevan'da Alebe oğullarını daha yenmemişlerdi. Neden sonra Şiilerin Ubeydoğulları yararına yaptıkları çağrıların etkisi Mağrip İfrikya'da ardından Yemen'de, ardından İskenderiye'de, ardından Mısır'da, Şam'da ve Hicaz'da kendini gösterdi. Ubeydoğulları İslam ülkelerini Abbasilerle bir çeşit baklayı böler gibi böldüler aralarında. Ubeydoğulları neredeyse Abbasilerin yurtlarına girecekler ve onları egemenliklerinden tümüyle uzaklaştıracaklardı. Abbasi halifesi üzerinde baskı kurmuş Deylemli güçlülerin azatlılarından köle kökenli, komutan Besasiri 22, Arap olmayan güçlü adamlar ve komutanlarla kavgası sonucunda Bağdat ve Irak'ta Ubeydoğullarının çağrısını ortaya koydu. Ve tam bir yıl boyunca Bağdat ve Irak minberlerinde onlar adına hutbe okuttu. Abbasoğulları kendi yurt ve devletlerinde tutunamaz ve dal budak salamaz oldular. Deniz ötesindeki Emevilere, Endülüs Emevilerine gelince, bunlar da sadece aman aman deyip çığırışarak kaçıyorlardı Ubeyitçilerden. Bütün bunların yalandan soy sop ileri sürerek halifeliğe kalkışan kimse için olabileceği nasıl düşünülebilir? Karmati'nin durumunu düşünün. Düşün ki o da peygamber soyundan geldiğini ileri sürmüştü. Çaresi tutmadı, eriyip gitti, yandaşları dağıldı. Kısa sürede maskeleri düşüp çirkinlikleri, oyunları ortaya çıktı, sonları berbat oldu. Ve kötülüklerinin yüklediği suçun karşılığını tattılar. Ubeydoğulları da onlar gibi yalan söyleyip aynı tutumu gösterselerdi onların gerçek yüzleri de anlaşılırdı. Bir süre sonra olsa bile. Kişinin hangi tür huyu olursa olsun insanlardan saklayıp gizlese bile anlaşılır elinde gecinde. Ubeydoğullarının devletleri 270 yıl kadar sürdü. 23. Bunlar İbrahim peygamberin durağını, namaz kıldığı yeri, peygamberlerin yurdunu ve gömüldüğü yeri, hacıların yakarış için bekleyiş ve meleklerin iniş yerlerini ellerinde bulundurdular. Egemenlikleri sona erdiğinde bile yandaşları onları saydıklarından, sevdiklerinden ve onların Cafer Sadık'ın soyundan geldiklerini inandıklarından tamamıyla onların izinden gittiler. Devletleri yıkıldıktan, izleri silindikten sonra bile birçok kez yandaşları ortaya çıktı. yandaşları Ubeydoğulların yepyeni biçimdeki yollarına çağırdı. Nice zaman birdenbire ortaya çıkıp onların ardından gelen çocukların adlarını duyurdular. Bu çocukların halifeliğe hakları bulunduğunu savundular ve daha önce geçen imamların onları halifeliğe getirmeyi salık verdiklerini ileri sürdüler. Yandaşları onca insan Ubeydoğullarının soyları konusunda kuşkuya düşselerdi, onlara yardım ederek canlarını tehlikeye sürükleyebilecek sakıncaları yüklenmezlerdi. Yeni bir savla ortaya çıkan kimse attığı adımda ikircikli olmaz. İleri sürdüğünü karışık, bulanık biçimde ileri sürmez. Davasında kendi kendini yalanlayacak biçimde davranmaz. Kelamcı düşünürlerin büyüğü, hocası olan Ebu Bekir Bakılani nasıl olmuş da, kimi tarihçinin Ubeydoğulları ile ilgili olarak öne sürdüğü o tutarsız sözlere önem vermiş ve o tutarsız görüşü benimsemiş. Şaşılası şey. Bakılani'nin bu tutumu, eğer Ubeydoğulları'nın dinde sapıklığa kaymalarından ve rafıziliğe dalmalarından ötürü ise, bu onların temeldeleri sürdüklerini doğru saymamasında kendisini haklı çıkaracak bir şey değildir. Onların peygamber soyundan gelmelerinin tanıtlanması, inançsızlıklarından dolayı onları Tanrı katında sorumlu olmaktan hiçbir biçimde kurtaramaz. Ulu Tanrı Nuh peygambere oğlu konusunda o senin ailenden sayılmaz. Çünkü o kötü uğraşlı bir kişidir. Bilmediğin konuda benden dilekte bulunma demişti. Peygamber de kızı Fatıma'ya öğüt verirken şunları söylemişti. Fatıma, çalış. Çünkü seni Tanrı katında ben herhangi biçimde kurtaramam. Sorumluluğu kaldıramam üzerinden. Kişi bir konuyu bilir ya da herhangi bir şeye inanırsa, ona düşen bildiğini, inandığını açıkça ortaya koymaktır. Ulu Tanrı gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Ubeydoğulları, devletlerin kendilerine kuşkulu bakışlarının yönelik olduğu özel bir durumda bulunuyorlardı. Azgınların gözetimi altındaydılar. Çünkü yandaşları çoğaldı ve uzak uzak ülkelere yayılıp çağrılarını yaydılar. Ve birbiri ardından baş kaldırdılar devletlere. Bu yüzden adamları sürekli olarak gizli çalıştılar. Nerede oldukları kolay kolay bilinemezdi. Şu dizelerde söylendiği gibi. Sorsan günlere adımın ne olduğunu bilmezler. Ve bilmezler yerim yurdum neresi. Gizlilik o denli olağanlaştı ki Ubeydullah il Mehdi'nin dedesi İsmail'in oğlu İmam Muhammed mektum saklı diye adlandırılmıştı. Kendi yandaşları böyle adlandırmışlardı onu. Çünkü onun kendilerini baskı altında tutan zorbalardan çekindiği için saklandığı konusunda görüş birliği etmişlerdi. Ve işte bundan dolayı onlar ortaya çıkar çıkmaz Abbasilerin yandaşları soylarına saldırdılar onların. Peygamberin soyundan geldiklerini yalanladılar. Bu tutumla Abbasi halifelerinden düşük karakterli kişilere iyi görünmeye çalıştılar. Abbasilerin dostları, yardımcıları ve düşmanlarla savaşan cephelerde görevli devletlerine bağlı komutanlardı. Ubeydoğullarının bu tür suçlanışlarından pek hoşlanırlardı. Ubeydoğullarını bu tür suçlamalarla gerek kendilerinden gerek sultanlarından güçsüzlük utancını silmeye çalışırlardı. Şam'da, Mısır'da, Hicaz'da Ubeydoğullarının yandaşları olan Kütame kabilesi berberlerine ve dava arkadaşlarına karşı koyamayıp yenilmiş olmanın utancını. Suçlamaya o denli önem verildi ki Bağdat'ta kaldılar. Ubeydoğullarının peygamber soyundan gelmediğine ilişkin fetva düzenlediler. İnsanların en bilginlerinden sayılan bir toplulukta bu fetvanın oluşması için tanıklık ettiler. Şerif Razi, kardeşi Murtaza, İbni Batavi, ulemadan Ebu Hamid-i İsfirayini, Kuduri, Saymeri, İbnül Ekvani, Ebi Verdi, Şiidin bilgini Ebu Abdillah, Numan ve Muhammed ümmetinin en tanınmış adlarından daha niceleri bunlar arasındaydı. Bağdat'ta belirli bir günde 460 yılında Abbasi halifesi Kadir'in döneminde Ubeydoğullarının peygamber soyundan gelmediklerine ilişkin bu din bilginlerinin yaptıkları tanıklık sadece Bağdat'ta halk arasında yaygınlaşan, çoğunlukla söz konusu soyu tanımayanlarca, Abbasi yandaşlarınca söylenip duran kulaktan dolma bilgilere, söylentilere dayanıyordu. Bu söylentileri ulaştıranlar nasıl duymuşlarsa öyle iletiyorlardı onlara. Kendi anlayışlarına göre rivayetler yapıyorlardı. Oysa gerçek bunun çok ötesindeydi. Halife Mutazid'in Kayrevan'da bulunan Aleboğlu'na ve Sicil Mase'de Tafil Alet, bulunan Midraroğlu'na yazdığı Ubeydullah'a ilişkin mektuplarda Ubeydoğullarının soylarının peygambere dayandığını gösteren en doğru kanıt ve en açık belge yer alır. Mutazid, peygamber soyundan gelenleri herkesten daha iyi bilen kişiydi. Devlet ve sultan dünyaya açık bir pazar yeri durumundadır. Oraya bilgi ve sanatlar çekilip sergilenir. Etkinliğini yitirmiş olan orada arar. Rivayet ve haber toplayıcılar biletlerini oraya doğru yöneltirler, yarışırcasına. Orada geçerli olan herkesin katında da geçerlidir. Bir devlet kötü çaba ve eğilimden, halkı sömürmekten ve aşağılık işlerinden kaçınır da halkın gittiği doğru yoldan gider ve bu yoldan bilerek ayrılmazsa o devletin pazarında katıksız ipek ve halis altın gibi değerler geçerli olur. Yok, eğer kötü amaçlar ve kinlerin ardından sürüklenir ve azgın Arap simsarlarına, yalana, yanlışa kucak açarsa, o devlet pazarında da karışık madenler, tortular geçerli olur. Eleştirici gözün bakışı kişinin ele aldığı konuda ölçüdür, terazidir. Tüm araştırdığı, incelediği konuda. İdrisoğulları ve soyları. Gerçeğe genellikle daha uzak bir söylenti de şu. Saldırganlar fısıltı biçiminde Ebu Talip oğlu, Ali oğlu, Hasan oğlu, Hasan oğlu, Abdullah oğlu, İdris oğlu İdris'in, Tanrı bunlardan hoşnut olsun, böyle süre gelen soyunu atar tutarlar. Soyuna saldırılan İdris, babasından sonra uzak batıda, Fas'ta başa geçmişti, miladi 808'de. Babası Büyük İdris'e ana karnında ardıl olduğunda zina cezası gerektiren bir ilişkinin ürünü olduğunu ileri sürmeye varacak ölçüde kuşkuya, dedikoduya koyuldular. Çocuğun Büyük İdris'ten değil, azatlıları Raşit'ten olduğunu ileri sürdüler. Bu suçlayıcıları Tanrı kınasın ve yardımından uzaklaştırsın. Ne bilgisiz insanlardır bunlar. Bilmezler mi ki Büyük İdris'in güveyliği, evliliği berberler arasında olmuştu. Ve o, Batı Afrika'ya varışından ölünceye dek göçebeliğin içinde kaldı. Göçebe yaşamı sürenlerinde bu tür konulardaki, evlilik ilişkilerindeki durumu bilinmeyen şey değildir. Hani onların öyle kuşku duyulacak gizli kapaklı yönleri yoktur. Aile ve tüm kadın erkek ilişkileri, kadın ortakların, kumaların, gözleri önünde ve komşuların da işitecekleri biçimde olur. Evlerinin bitişik, yapılarının alçak oluşundan ve konutlar arasında önemli bir aralık bulunmayışından. Raşit efendisi öldükten sonra haremin tüm işlerini üzerine almıştı. Ama ailenin dostlarının, yandaşlarının tümünün gözetimi ve denetimi altında hizmet görüyordu. Uzak Batı, Fas, berberleri kuşkuya kapılmadan babasından sonra küçük İdris'in başa geçmesine tümüyle evet demekle birleştiler. İsteyerek ve alkışlayarak onun buyruğuna girdiler. Korkunç ölüm olayı üzerine onun başkanlığını onayladılar ve küçük büyük savaşlarında onun komutasında ölüm denizlerine daldılar. Bu kişiler içlerinde dedikodusu yapılan türden bir kuşku duysalardı ya da kulaklarına bu türden bir dedikodu çalınsaydı, isterse dedikoduyu ulaştıran kişi bir düşman ya da iki yüzlü yalancı biri olsun, böylesine ölüme gitmezlerdi. Hiç değilse içlerinden savaşlara katılmayanlar çıkardı. Ama hayır, olmadı bu, ayrılan çıkmadı. Kesinlikle söyleyebilirim ki, İdris'in soyuna yönelik, bu dedikodu dayanaksızdır. Düşmanları Abbasilerden ve onların İfrikya'daki görevlileri, valileri olan Aleboğullarından çıkmıştır. Nedeni de o ki Bah, Fahya'da Vec, yöresindeki olaydan sonra 24, Büyük İdris kaçıp Mağrip'e, Batı Afrika'ya yönelince, Halife Hadi, Alep oğullarına İdris'i izlemeleri için gözetlenecek yerlere adamlar koymalarını bildirmişti. Ajanlar taradı çevreyi ama onu ele geçiremediler ve İdris Batı Afrika'ya varmayı başardı. Böylece işi sonuçlandı ve çaresi ortam buldu Büyük İdris'in. Bir süre sonra Harun Reşit işe el koydu. Abbasilerin azatlılarından İskenderiye valisi Vazıh'ın Şii eğilimli olduğunu, İdris'in kurtulup Batı Afrika'ya kaçmasına göz yumduğunu öğrenince öldürttü onu. Sonra babası Mehdi'nin azatlılarından Şammah'ı bir yolunu bulup İdris'i öldürmesi için ajan olarak görevlendirdi. Şammah, İdris'e varıp kendisine katıldığını, artık Abbas oğullarından yani efendilerinden uzak kalmak istediğini açıkladı. İdris inandı onun sözlerine ve onunla sarmaş dolaş oldu. Şammah, İdris'in yanında yalnız bulunduğu anlardan birinde ağız sundu ve onunla öldürdü İdris'i. İdris'in öldürüldüğü haberi Abbas oğullarına olayların en güzeli biçiminde ulaştı. Neden ki Batı Afrika'da Alevilik akımını oluşturan nedenler zincirinin koptuğu ve karınca yuvasının kökünden sökülüp dağıtıldığı umuduna kapılmışlardı. Bir de ana karnında İdris'e ardıl olan bir çocuk bulunduğu haberi onlara ulaşınca hayır olamaz demekten başkileri sürecek bir şey bulamadılar. Çağrı yeniden başladı, batıda Alevilik ve İdris oğlu İdris devleti yeni biçimiyle kendini duyurduğu zaman bu olay oklarla delik deşik edilmekten daha yaralayıcı geldi onlara. O sırada Arap, Abbasi devletine uzak batıya uzanamayacak ölçüde bir güçsüzlük ve kocamışlık çökmüştü. Harun Reşit, Büyük İdris'in uzak batıdaki, Fas'taki devletine bulunduğu yerden karşı koyacak güçte olmadığı için ve berberler Büyük İdris'i bağırlarına bastıkları için ağıl atarak onu öldürme oyununu düzenlemişti. İdris'in oğlu ortaya çıkınca durum ne olacaktı şimdi? Yanlarında açılan bir gediği kapamaları ve önlerinde bulunan hastalığın devletlerin içine değin gelip yayılmasını önlemeleri, Aleviler tarafından kafaları kırılmadan onların köklerini kazımaları için İfrikya'daki dostları Aleboğullarına başvurdular. Aleboğullarıyla yapılan bu konudaki görüşme Memun ve ondan sonraki Abbasi halifeleri dönemlerinde oldu. Ne var ki uzak batının, Fas'ın, berberleri karşısında Aleboğulları daha güçsüz durumdaydılar. Kendi içlerinde de Abbasilerin benzeri bir çöküş olduğu için söz konusu derdin kapanması gereğini daha çok duyuyorlardı. Çünkü halifeliğe Arap olmayan toplumlardan kişiler musallat olmuşlardı. Halifeliğin sırtına binip iyice baskı kurmuşlardı. adam yerleştirmelerde, vergi ve gelir kaynaklarında, yönetim basamaklarına yapılan atamalarda, sınırları çizmede ve sınırların ötesindekilerle olan anlaşmaları bozma ya da onaylama gibi öteki konularda dilediklerince kullanıyorlardı yönetimi. Şairlerinin söylediği gibi bir halifeki vasıfla boğanın arasında, dipnot, vasıf ve boğa iki Türk yetkilisinin adıdır, kafes içindedir. Onlar ne derlerse halife de papağan gibi onu söyler. Söz konusu ablevoğullarından emirler, ajanların uçurabilecekleri haberlerin tehlikelerinden de korkuyorlardı. Aldıkları buyrukları yerine getiremeyişlerine sürekli gerekçeler ileri sürüyorlardı. Kimi zaman Batı Afrika'yı ve halkını küçümser bir tutum gösteriyorlar, kimi zaman da halifenin içine kaygı salma yoluna gidiyorlardı. Başkaldıran İdris'in ve onun yerine geçenlerin gücünü ve kendi ülkesinden halifenin yönetimindeki sınırlara geçtiklerini anlatarak. Halifeye gönderdikleri armağanlar ve devlet vergileri içinde İdris adına basılmış paraları da geçerli sayarak gönderiyorlardı. Böyle davranmakla İdris'in, yenilir yutulur olmayan, güçlü bir er kişi olduğunu duyurmak istiyorlardı. Onun kişiliğini ve gücünü çok büyük göstererek itildikleri görevin İdris'i yakalama ve tutuklama görevinin ağırlığını belirtmeye çabalıyorlardı. Ve daha çok sıkıştırılırlarsa İdris'e yönelebileceklerini, onun kılıcını çalabileceklerini anlatıp korkutmak istiyorlardı Abbasi halifesini. Kimi zamanda İdris'i lekeleme yoluna gidiyorlardı. Anlatılan biçimde yalanlı karalamalarla onun kişiliğini aşağılamaya çalışıyorlardı. Abbas oğullarının çocuk yaştaki halifeleri ve bunları baskı altında tutan Arap toplumu dışından gelme komutanlar da gerek aradaki uzaklık ve gerek kavrayış kısıtlığından doğruluğuna, yanlışlığına aldırmadan kabul ediyorlardı kendilerine iletilenleri. Her dedikoducudan haber alıyor ve her çatlak sesi dinliyorlardı. Aleboğulları yıkılıncaya dek bu böyle sürüp gitti. Bu aşağılık sözlerin dedikoduculardan birinden ötekine kulaktan kulağa gitmesinin ardı arkası kesilmedi. Kimi kara sürücüler de kulaklarını bu söylentilere özellikle verdiler ve çıkar yarışında istedikleri sonuçlara ulaşmak için dedikoduları birer gereç olarak hazırlayıp sakladılar. Oysa buna hakları yoktu. Tanrı kınasın onları. Söz konusu lekelemeler dinin temel amaçlarından sapmadır. Kesin olanla olmayanı ayıklama diye bir şey olmaz karalamada. Küçük İdris babasının evli bulunduğu kadından doğmuştur. Dinsel kurala göre de herkesin bildiği babasının çocuğu sayılır. Peygamber ailesine bu tür lekeler sürmemek inanırların bir inanırlık gereğidir. Üstelik eksiklerden uzak olan Tanrı o aileden olanlardan öyle kirli eğilimi gidermiş, temiz kılmıştır onları. İdris'in eşi de çocuğu da kirden uzaktır, arılanmaları gerekir Kur'an'ın hükmüyle. Bunun tersine inanan kişi günah altına girer, inançsızlığın kapısından içeriye adım atmış olur. Konuyu bu denli neden uzattım? Yersiz kuşkuların kapılarını kapatayım diye. Kincinin gönlünde oluşan kötü duyguya karşı çıkmak için. O kötü duyguya ki İdris oğullarının soylarına yalanıyla saldıran haksız dedikoducunun ağzından dökülürken iki kulağımla işittim. Dedikoducu da onu peygamber ailesine karşı olan kimi Batı Afrika tarih yazarlarından kendi anlayışına göre alıp aktarmıştır. Peygamber ailesinin eskilerine bile inanmakta kuşkuya düşen kimi tarih yazarlarından. Yoksa kuşku duyulan aile öyle çirkin söylentilerin yakıştırılmaması gereken bir ailedir. Suçsuzdur bu aile. Gerçekte lekesi olmayanın lekesi bulunmadığını söylemekte kınanacak bir çabadır. Ancak ben bu dünya yaşamında o suçsuzları savundum. Umarım ki hesap gününde de onlar beni savunurlar. Bir de iyi bilinmeli ki İdris oğullarının soyları için ileri geri söyleyenlerin çoğu söz konusu İdris'in arkada bıraktıklarını kıskananlardır. Peygamber ailesinden kişiler ya da bunlara sonradan katılanlar arasında da vardır bu kıskançlar. Nedeni de şu ki İdris oğullarının bu onurlu soyun ortaya attığı dava onurlu bir davadır. Çeşitli ülkelerin halkından büyük küçük toplumları içine alacak ölçüde yayılmıştır bu dava. Böyle durumlarda suçlama yönelir. Ne zaman ki bu İdris oğullarının soyu kendi yurtları olan Fas'ta ve öteki Batı Afrika yörelerinde üne ulaştı, ulaşılmaz ve kimsenin yakınına bile varamayacağı aydınlığa kavuştu. Çünkü sonraki kuşaklar büyüklüğüyle, küçüklüğüyle, geçmiş kuşakların büyük küçük topluluklarından aktara ve söyleye geliyordu bu soyu. Dedeleri İdris, Fas'ın sınırını çizen kişiydi, kurucusuydu. Bu kişinin evi onların evleri arasındaydı. Mescidi mahallelerinin kapılarının bitişiğindeydi. Kılıcı yerleşme merkezlerinin o büyük minaresinin tepesinde parlayıp duruyordu. Daha başka anılar, izler, yapıtlar da vardı. Kesinlikle inanmak için gerekli görülen ölçünün çok çok üstünde bir toplulukça anlatıda gelmiştir bütün bunlar. Ve böylece İdris oğullarının soyu sopu gözle görülmüşçesine kesin bilgi veren yollarla açık seçik ortaya konmuştur. Tanrı vergisi ve peygamber soyundan gelmiş olmanın sağladığı saygınlıkla elde edilen bu varlığın parlaklığına yine peygamber soyundan gelme başkaları da bakıyordu imrenerek.